Ayrım 36.
Bu bakımdan anayasadaki ekonomik hükümleri, anayasa hazırlayıcılarının nasıl bir ekonomik düzen özlediklerini göstermek için şöyle bir sıralamak ilginç olabilir. 1. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak devletin görevidir. Planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür. Yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir. Kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri bu plana göre gerçekleştirilir. 2. Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirler alır. Piyasalarda fiili veya anlaşma sonucunda doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kurulu'na yetki verilebilir. 3. Tabii servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için gerçek ve tüzel kişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin devletin gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzel kişiler eliyle yapılması kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken şartlar ve devletçe yapılacak gözetim, denetim, usul ve esasları ve müeyyedeler kanununda gösterilir. 4. Devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır. Kooperatifler, devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup siyasetle uğraşamaz ve siyasi partilerle işbirliği yapamazlar. 5. Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır. Tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder. 6. Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır. Görülüyor ki bu hükümlerin çoğu, üretimin artırılması ve tüketicinin korunması gibi anayasaya konsa da konmasa da bütün siyasal güçler tarafından amaç olarak benimsenecek hükümlerdir. Doğal servetlerin ve kaynakların devletin hüküm ve tasarrufu altında oluşuna ilişkin hüküm cinsinden bir kesinlik ve zorunluluk anlatır gözükenler ise aynı zamanda yasalarla kolayca düzenlenebilecek olan istisnalar içermektedir. Bununla birlikte 1961 Anayasası'nda olduğu gibi 1982 Anayasası'nda da hayli kesinlik taşıyan, hatta uzantıları genel ve özel af konularına kadar giden bir yasaklayıcı düzenleme var. Ormanların korunması. Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir. Bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet Ormanları Kanunu'na göre devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz. Münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz. Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31-12-1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında daraltma yapılamaz. Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımlarından ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirlerle 31-12-1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılması, orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi kanunla düzenlenir. Devlet bu halkın işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri alır. Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. Bu uzun ve ayrıntılı hükümle anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki orman yangınlarının önlendiği söylenemez. Tıpkı 1961 anayasasındaki benzer hükümlerin 1982 anayasasına kadarki orman yangınlarını önleyememiş olması gibi. C. Yargı. Soru 91. Anayasa kuruluşu durumuna getirilmiş olan yargı kurumları hangileridir? Daha önce hukuk devleti ilkesine ilişkin olarak tartışılmış olan hükümler dışında, anayasanın yargı bölümündeki maddelerin büyükçe bir bölümü, devletin temel yapısı içinde yer alan yüksek mahkemelerin durumlarını düzenliyor. Bu arada devlet güvenlik mahkemeleri adıyla anılan mahkemelerin, yüksek mahkemelerden önce en başta mahkemelerin kuruluşuna ilişkin genel maddeden hemen sonra ele alınıp düzenlenmesi, bu mahkemelerin tarihçesiyle bağlantılı ilginç bir sıralama hatasıdır. Normal olarak adli yargı ile askeri yargı arasında karma bir nitelik taşıyan ve yüksek mahkeme niteliği bulunmayan devlet güvenlik mahkemelerinin adli ve askeri yargıdaki büyük kuruluşlardan sonra yargıya ilişkin hükümlerin sonunda ele alınması gerekirdi. Ne var ki bu mahkemelerin hukuk sistemine ilk girişleri sırasında, yani 12 Mart döneminin sonlarındaki 1973 anayasa değişikliğinde anayasaya yapılabilecek en iyi eklentinin mahkemelerin kuruluşuna ilişkin genel madde vesilesiyle olabileceği düşünülmüştü. Böylece devlet güvenlik mahkemelerinin o zamanki kuruluş tarzlarında anayasanın yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ilkelerine ters düşen yönlerde genel maddenin gölgesinde çok göze çarpmayabilirdi. Böylece 1961 anayasasında mahkemelerin kuruluşundan söz eden 136. maddeye 6 yeni fıkra eklendi. Ancak bu eklentilere dayanılarak çıkarılan 26 Haziran 1973 tarihli yasa parlamentodan usulsüz geçtiği için Anayasa Mahkemesince biçim yönünden iptal edilince 12 Eylül öncesine devlet güvenlik mahkemeleri olmadan gelindi. Konu 1982 anayasasıyla yeniden düzenlenirken de eski sıra bozulmadı ve devlet güvenlik mahkemeleri böylece yüksek mahkemelerden önce yer almış oldu. Anayasa, devlet güvenlik mahkemelerinin görevini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri anayasada belirtilen, cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmak olarak tanımlıyor. Her devlet güvenlik mahkemesinde bir başkan, 2 asıl ve 2 yedek üye ile 1 savcı ve yeteri kadar savcı yardımcısı bulunur. Başkan 1 asıl ve 1 yedek üye ile savcı, 1. sınıfa ayrılmış yargıç ve cumhuriyet savcıları arasından, 1 asıl ve 1 yedek üye 1. sınıf askeri yargıçlar arasından, savcı yardımcıları ise cumhuriyet savcıları ve askeri yargıçlar arasından özel yasada gösterilen usule göre atanır. Aslında bu özel yasa anayasa sonrasında değil, anayasa tam anlamıyla yürürlüğe girmeden Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan 18 Haziran 1983 tarihli Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki yasadır. Bu mahkemelerin üyeleri ve savcıları 4 yıl için atanırlar. Süresi bitenler yeniden atanabilirler. Üyeler ve savcılar yasaya göre meşru mazeretleri halinde muvafakatları alınmadıkça 4 yıldan önce başka bir yere veya göreve atanamazlar. 2 sivil ve 1 askeri yargıçtan oluşma karma birer mahkeme olan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin temyiz merci Yargıtay, yani sivil bir yüksek mahkemedir. Üye çoğunluğunu meydana getiren sivil üyeler, hakimler ve savcılar yüksek kurulunca atandığı için askeri üyenin özel yasada gösterilen usule göre atanması yargı bağımsızlığını zedeleyici bir etken sayılmamıştır. Yasa bu yönleriyle 1973 düzenlemesine göre hukuk devleti ilkesiyle çok daha az çatışır bir nitelik taşıyor. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin yargı çevresine giren bölgede sıkı yönetim ilan edilirse, Devlet Güvenlik Mahkemesi o bölgeyle sınırlı olmak üzere sıkı yönetim askeri mahkemesine dönüştürülebilir. Daha önce 48. soru dolayısıyla belirtildiği gibi, böyle sıkı yönetim mahkemelerinin kapsamına giren suçlar için eylemden önce meydana getirilmiş bir mahkeme söz konusu olacağından, sanıkların eylemden sonra kurulmuş bir mahkeme önüne çıkarılmaları biçimindeki sakınca da önlenmiş olmaktadır. 50. soru dolayısıyla genel felsefesi incelenen ve bundan sonraki sorularda da ayrıca incelenecek olan Anayasa Mahkemesi dışında, anayasanın saydığı yüksek mahkemeler şunlardır. A. Yargıtay. Genellikle adliye mahkemeleri diye bilinen ve ceza ya da hukuk davalarına bakan mahkemelerce verilmiş hükümlerin son olarak incelendiği, bu inceleme sonunda da onaylandığı ya da bozulduğu yüksek mahkeme Yargıtay'dır. Yargıtay'ın yasayla gösterilen belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak baktığı da olur. Yargıtay üyeleri, 1. sınıfa ayrılmış adliye yargıçları ve cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından hakimler ve savcılar yüksek kurulunca üye tam sayısının saat çoğunluğu ve gizli oyla seçilirler. Yargıtay 1. Başkanı, 1. Başkan Vekilleri ve Daire Başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla 4 yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği 5'er aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 1961 Anayasası'na göre Yargıtay Genel Kurulu'nca seçilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yeni anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nca seçiliyor olması, yargı organlarının atanmasını büyük ölçüde devlet başkanına bırakan genel eğilimin bir başka görüntüsünü daha oluşturmuş oluyor. B. Askeri Yargıtay. Askeri mahkemelerde verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri de askeri yargıtaydır. Askeri Yargıtay ayrıca asker kişilerin kanunla gösterilen belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Askeri Yargıtay üyeleri 1. sınıf askeri hakimler arasından Askeri Yargıtay Genel Kurulu'nun üye tam sayısının saat çoğunluğu ve gizli oyla her boş yer için göstereceği 3'er aday içinden Cumhurbaşkanı'nca seçilir. Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve Daire Başkanları Askeri Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. C. Danıştay. Yönetimin yaptığı işlemlere, daha doğrusu aldığı kararlara karşı vatandaşların yargı denetimine başvurabilmeleri hukuk devletinin temel ilkelerinden biridir. Bazı ülkelerde, özellikle İngiliz-Amerikan etkisi altında bulunan yerlerde bu başvurma ülkenin genel mahkeme kuruluşlarına olur. Oralarda adli mahkeme ve idari mahkeme ayrımı yoktur. Ya da böyle bir ayrım pek ender görülür. Buna yargı birliği denir. Kara Avrupa'sında ve Türkiye'de uygulanan sistem de idari yargı sistemidir. Bu sistemde yönetimin eylem ve işlemlerine karşı idari mahkemelere başvurulur. İşte Danıştay, idari yargı sisteminin en üstünde ve son inceleme merciği olarak bulunan yargı kuruluşudur. Ayrıca yasayla gösterilen belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak da bakar. Danıştay bu yargı görevlerinin yanında aynı zamanda bir danışma kuruluşudur. Başbakan ve bakanlar kurulunca gönderilen yasa tasarıları hakkında düşüncesini bildirir. Tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini inceler, idari uyuşmazlıkları çözer. Anayasanın 125. maddesine göre idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yola açık olduğuna göre hukuk devleti ilkesi açısından bütün idari yargı sisteminin ve bu arada Danıştay'ın önemi büyüktür. Danıştay üyelerinin 4/3'ü birinci sınıf idari yargı yargıçları ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 1/4'ü nitelikleri yasada belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Danıştay Başkanı, savcı, başkan vekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulu'nca üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla 4 yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. D. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi. Anayasaya göre asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimi, ilk ve son derece mahkemesi olarak Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nce yapılır. İdari işlem ve eylem askeri olmayan makamlarca yapılmış olsa bile. Bazen asker olmayan kişiler de bu mahkemenin yetki alanına girer. Askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olması koşulu aranmaz. 1982 Anayasası'ndan önce 1971'deki anayasa değişiklikleriyle birlikte kurulan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin askeri yargıç sınıfında olan üyeleri, mahkemenin bu sınıftan olan başkan ve üyelerinin tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oy ile birinci sınıf askeri yargıçlar arasından her boş yer için gösterilecek 3 aday içinden yargıç sınıfından olmayan üyeleri, rütbe ve nitelikleri kanunda gösterilen subaylar arasından genelkurmay başkanlığınca her boş yer için gösterilecek 3 aday içinden cumhurbaşkanınca seçilir. E. Uyuşmazlık Mahkemesi. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili olan mahkeme, uyuşmazlık mahkemesidir. Başka bir deyişle, aynı konuda kendilerini görevli sayan birden çok mahkeme varsa ya da tam tersine hiçbir yargı mercii davanın kendinde açılmasını kabul etmiyorsa, çeşitli mahkemelerce verilmiş hükümler arasında çelişki bulunuyorsa, uyuşmazlık mahkemesine başvurulur. Yargıtay, Askeri Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nden gelme yargıçların oluşturduğu bu mahkemenin başkanlığını Anayasa Mahkemesi'nce kendi üyeleri arasından görevlendirilen bir üye yapar. Anayasa Mahkemesi ile başka mahkemeler arasındaki görev uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesi'nin kararı esas alınır. Yüksek mahkemeler arasında sayılmayan ama yargı bölümü içinde yer alan bir kuruluş daha var. Sayıştay. Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Böyle bir kuruluşun yargı bölümünde yer alması, hesaplarla ilgili olarak bazen yargısal nitelikte bir takım görevler görmesindedir. Nitekim Sayıştay'ın bu nitelikleri kararlarına karşı idari yargı yoluna başvurulamaz. Vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle ödevler hakkında Danıştay ve Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık varsa Danıştay kararları esas alınır. Soru 92. Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkileri nelerdir? 1982 Anayasası'nın 1961 sisteminden devralıp sürdürdüğü kurumların en önemlilerinden biri Anayasa Mahkemesi'dir. Bu devralış sırasında bir takım değişmeler olmuştur. Ama Anayasa Mahkemesi'nin yetki ve görevlerinde çok köklü bir değişikliğin meydana geldiği söylenemez. Bu yetki ve görevler şöyle sıralanabilir. 1. Yasaların, yasa hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün anayasaya uygunluğunu denetlemek. Bu denetleme iki açıdan olabilir. Biçim ve esas. Her şeyden önce biçim bakımından denetlemede anayasanın değişik hükümleriyle ortaya çıkan, daha doğrusu ortaya çıkar gözüken bir çelişkiyi açıklığa kavuşturmak gerek. Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerine ilişkin 148. madde, uygunluk denetiminin şekil ve esas bakımlarından olabileceğini belirttikten sonra, kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın öngörülen çoğunlukta yapılıp yapılmadığı, anayasa değişikliklerinde ise teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulamadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 1/5 tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün geçtikten sonra şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz. Defi yoluyla da ileri sürülemez diyor. Oysa 150. madde, kanunların kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün ve bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkından söz ederken, bu hakkın yalnız Cumhurbaşkanı'na ve meclis üyelerinin 1/5 değil, aynı zamanda iktidar ve ana muhalefet partisi meclis gruplarına da ait olduğunu belirtiyor. Ayrıca dava açma süresine ilişkin 151. madde, iptal davası açma hakkının resmi gazetede yayımlanmasından başlayarak 60 gün sonra düşeceğini söylemekte. Yasaların biçim bakımından denetlenmesine ilişkin hüküm ile yine yasaları ve biçim bakımından denetim içine alan öbür hükümler arasındaki çelişki nereden kaynaklanıyor? Bu çelişki karşısında nasıl bir doğru sonuca varılabilir? Çelişki, yasaların biçim bakımından anayasaya uygunluğunu denetleme konusunda danışma meclisince hazırlanan metnin Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu'nda geçirdiği değişiklikten kaynaklanmaktadır.